Ayrım 15, sayfa 102. Haciz memurlarının ardından İtalyan polisi ve jandarma, sabık padişahın vefatının hemen ertesi günü Manolya villasını bastı. Binada geniş bir arama yapıldı. Sultan Vahidettin'in mahiyetindekilerin bütün evrakına el kondu ve hükümdarın sabık kayınbiraderi Zeki Bey tevkif edildi. Zeki Bey, padişahın hususi doktoru Reşat Paşa'yı öldürmekle suçlanacak ama delil bulunamadığı için serbest bırakılacaktı. Padişahın mahiyetindekilere ait olan ve el konan belgeler, Sanremo'daki ceza mahkemesinin arşivine kaldırıldı, orada unutuldu ve ancak 80 küsür sene sonra, 2000'lerin başında, Riccardo Mandelli adında bir İtalyan araştırmacı tarafından bulundular. Belgeler, sabık padişahın en yakın adamları tarafından sürgün günlerinde hiç durmadan aldatıldığını, en yakın hareketlerinin bile Ankara'ya jurnal edildiğini gösteriyordu. Cenazenin defnedileceği yerin bulunmasından önce halledilmesi gereken asıl mesele borçların ödenmesi ve tabutun hacizden kurtarılmasıydı. Alacaklılara ödenmesi gereken para ancak bir ay sonra temin edilebildi. Esnafa olan borcun bir kısmı Nis'ten geldi. Halife Abdülmecit Efendi, mahiyetindekilerden biriyle, sakallı Reşit Bey ile ufak bir meblağ gönderdi. Ama yetmedi ve tabutun üzerindeki haciz kaldırılamadı. Sultan Vahidettin'in tabutunu hacizden, Nis'te lohusa yatağında yatan kızı Sabiha Sultan kurtardı. Sultan, elinde kalan son mücevherlerden birini, bir çift küpesini satıp parayı Sanremo'ya gönderdi. Haciz ancak bu şekilde kaldırılabildi ve lohusalık günlerinden sonra hemen o da Sanremo'ya gitti. Sabiha Sultan'ın evrakı arasında bulunan bir belge, küpeden gelen paranın nerelere harcandığını gösteriyor. Sabiha Sultan Hazretleri tarafından vuku bulan tediyat, parantez içinde İtalyan lireti, mesarifi teçhiziye ve tekviniye, parantez içinde cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi için 5200, bu hususta hizmet edenlere verilen 150, fethi meyit ameliyatını, parantez içinde otopsiyi yapan doktorun ücreti 2200, Emilia'ya verilen 1000, yekün 8550. Sıra cenazenin defnedilebileceği Müslüman bir memleket bulmaya gelmişti. Türkiye hiçbir şekilde düşünülemezdi ve başka bir ülke seçilmeliydi. İşin zor tarafı da buradaydı. Zira o tarihte Türkiye dışında bağımsız olan tek bir Müslüman memleket yoktu. Hristiyan dünyasının ya esareti yahut himayesi altındaydılar. Artık hanedanın reisi olan Halife Abdülmecid Efendi'nin Nis'teki villasında defalarca toplantılar yapıldı. Fransız ve İtalyan yetkililerle görüşüldü, hükümetlere mektuplar gönderildi ve cenazenin Müslüman memleketlerden birine gönderilmesini sağlanması için diplomatik yardım istendi. Ailenin gözünde Suriye vardı. Hanedanın eski bir damadı, Sultan Abdülhamid'in kızlarından Ayşe Sultan ile 1911'de evlenip 10 yıl sonra ayrılmış olan Ahmet Nami Bey, o sırada Suriye'nin hükümet reisiydi ve defin konusunda yardımcı olabilirdi. Ama bunun için Suriye'yi himayesi altında bulunduran Fransa'nın izin vermesi lazımdı ve Suriye üzerinde karar kılınmasından sonra bütün temaslar Paris ile yapıldı. Fransızlar kendi aralarında bir ay boyunca tartışıp yazıştılar. Cumhurbaşkanlığı, hükümet, Dışişleri Bakanlığı, Nis ile Sanremo'daki yetkililer ve diplomatlar ile Lübnan ve Suriye'deki Fransız makamları arasında çok sayıda raporlar, memorandumlar ve talimatlar gidip geldi. Fransızlar nihayet cenazenin Lübnan üzerinden Suriye'ye götürülerek Şam'daki Sultan Selim Camii'nin avlusuna defnedilmesine izin verdiler. Dipnot 39, Sultan Vahidettin'in cenazesinin İtalya'dan Suriye'ye götürülmesinin ayrıntıları için Benim Şah Baba'nın Hacizli Tabudun Devre Alemi başlıklı bölümüne bakınız. Sayfa 387-413. Paris, müsaadenin yanı sıra Lübnan'da ve Suriye'de bulunan Fransız yetkililere bir de talimat gönderdi. Yapılacak törenlere Fransızlar katılmayacak ve Fransız askerleri hiçbir şekilde saygı duruşunda bulunmayacaklardı. Sultan Vahidettin'in tek oğlu olan Şehzade Ertuğrul Efendi o sırada henüz 14 yaşındaydı. Dolayısıyla babasının cenaze muameleleri ile alakadar olmasına imkan yoktu ve son padişahın cenazesini Suriye'ye götürüp orada defnetme vazifesi padişahın damadı Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye düştü. Hükümdarın vefatından hemen sonra Nis'ten Sanremo'ya geçen Ömer Faruk Efendi, cenazeyle beraber Şam'a gidecek, definde hazır bulunacak ve Nis'e ailesinin yanına 1,5 ay kadar sonra dönebilecekti. Cenaze 15 Haziran 1926 günü San Remo'daki Manolya villasından Yeşil Hac'a ait bir at arabasına yerleştirilip tren istasyonuna götürüldü. İtalyanların nakil için tahsis ettikleri bir vagona kondu ve ertesi gün Trieste'ye varıldı. Orada Carniolo adındaki geminin ambarına indirildi ve 17 Haziran günü öğleden sonra saat 6'da demir alan gemi Beyrut'a doğru dümen kırdı. 4 gün sonra Yafa'ya ulaşıldı, oradan Beyrut'a geçildi ve tabutu gemiden indirip Şam'a giden bir trene koydular. Ama cenaze kokmuştu. Sanremo'da parasızlık yüzünden esaslı bir tahnit yapılamamış, tahnidin daha ucuz şekilde halledilmesine çalışılmış ve neticede Osmanoğullarının son padişahının cenazesi bozulmuş, etrafı dayanılmaz bir koku kaplamıştı. Cenazeyi Şam istasyonunda hanedanın eski damadı ve Suriye'nin o zamanki hükümet reisi olan Ahmet Nami Bey askeri törenle karşıladı. Hükümet erkanı da istasyondaydı. Peronun iki yanına Suriye askeriyle jandarması dizilmişti. Tabut bir arabaya yerleştirilip hükümet erkanının, askerlerin ve halkın refakatinde şehrin merkezindeki Sultan Selim Camii'ne getirildi. Suriye'deki tekkelerin bütün şeyhleri ve dervişleri cenazedeydiler. Sikkeli Mevlevi dervişleriyle Kadiri ve Rufai dergahlarının mensupları kortejle beraber ilahiler okuyarak ilerliyorlardı. Sultan Vahidettin'in defnedileceği yer henüz tayin edilememişti ve cenaze kabrin yeri belirleninceye kadar camide kalacaktı. Tabutu kıymetli şallara sardılar, üzerine Kabe örtüsü örttüler ve başında Suriye askerleri ihtiram nöbeti tuttu. İmparatorluğun dağılmasıyla beraber bütün vilayetlerde olduğu gibi Şam'da da kalabalık bir Türk kolonisi kalmıştı. Aralarında askerler de vardı ve sandıktan çıkarttıkları üniformalarını sırtlarına geçiren bazı eski Osmanlı subayları tabutun başında nöbet tutuyorlardı. Şehzade Ömer Faruk Efendi, hanımı Sabiha Sultan'a yazdığı bir mektupta Şam'dan bahsederken, "Bütün bu merasimler esnasında her nedense yabancı bir toprakta olmadığımı ve kendi memleketimde bulunuyormuşum gibi bir yakınlık hissediyordum. Hasılı kendimi kendi memleketimde zannediyordum. Yegane bahtiyarlığımız," diyecekti. Cenazenin Sultan Selim Camii'nin içerisindeki odalardan birine defnedilmesine karar verildi. Ama son padişahı hayatı boyunca yalnız bırakmamış olan şanssızlık cenazesini de takip ediyordu. Mezar yeri olarak seçilen oda kazıldığında topraktan su çıktı ve caminin içini sel bastı. Son çare olarak cenazeyi avluya defnettiler. Sultan Vahidettin'in bu son macerasının, yani cenazesinin Lübnan ve Suriye yolculuğunun ayrıntılarını, Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin hanımı Sabiha Sultan'a yolculuk boyunca gönderdiği mektuplardan öğreniyoruz. Şehzade bu mektuplardan birinde, mesela 21 Haziran 1926 günü yazdıklarında, "Allah bugünlerde bizlere büyük acılar çektirmek istiyor," diyecek, eskiden Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan toprakları gördükçe hüzünlenecek ve geçmiş asırları ve cedlerinin hatalarını sorgulayacaktı. "Son günlerde epey sarsılmış olan asabımı gemide dinlendirmek istedim. Bilmem muvaffak olabilecek miyim? Bir taraftan düşünceler, bir taraftan vaziyetimizin vahameti bir türlü beni rahat bırakmıyor. Bugünlerde nasip ve mukadder olan birçok acıları Cenab-ı Hak bizleri çektirmek istiyor. Öyle olacak. Girit açığındayız. Sahil uzaktan görünüyor. Saatlerden beridir vapur sahili uzaktan takiben seyrediyor ve galiba daha da saatlerce devam edecek. Ne güzel ve büyük bir ada. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun Girit vilayeti. Baktıkça ve gördükçe nasıl bir üzüntü hissediyorum, Allah bilir. Ah, o bizim ne memleketini, ne milletini, ne milletinin ruhunu, hasılı hiçbir şeysini tanımamış bedbaht hükümdarlarımız. Hem milletlerine, hem memlekete ve hem de kendilerine edeceklerini etmişler. Bedbaht, öksüz topraklar." Dipnot 40, Ömer Faruk Efendi'nin burada bazı alıntıları yer alan mektuplarının tam metinleri, bu kitabın belgeler bölümünde 14 ve 15 numaralardadır. Sultan Vahidettin'in Sanremo'da vefat etmesinden sonra, büyük kızı Ulviye Sultan, kocası Ali Haydar Bey ve tek çocuğu Hümeyra ile beraber Monte Carlo'ya yerleşti. Annesi Emine Nazik Eda Kadın Efendi'yi yanına aldı. Padişahın mahiyeti de değişik yerlere dağıldı. Nis ise hanedanın sürgün başkenti oldu. Zamanla birçok hanedan mensubu yavaş yavaş Nis'e gelip şehre ve çevredeki köylere yerleştiler. Onları bazı yüzeylilikler ile yine sürgündeki eski Osmanlı idarecileri ve aileleri takip edince, Güney Fransa'nın bu küçük şehri bir anda ufak bir Türk kolonisini barındırmaya başladı. Sürgündeki Osmanoğullarının artık tek bir reisleri vardı. Nesli Şah'ın hayatta olan diğer büyük babası, son halife Abdülmecit Efendi.